Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 33.
Rusların toplama kampı dizgesi, kişiler hükümetinden nesneler yönetimine iletişimsel geçişi gerçekten gerçekleştirmiştir. Ama kişiyle nesneyi birbirine karıştırarak. Düşman bile yardımcı olmalıdır ortak yapıta. İmparatorluk dışında kurtuluş yoktur. Bu imparatorluk dostluğun imparatorluğudur ya da olacaktır. Ama nesnelerin dostluğudur bu dostluk. Çünkü dostluk ülkesinden olmayan her şey karşısında ölünceye dek özel bağlılıktır. Başka tanımı yok bunun. Nesnelerin dostluğu genel olarak dostluktur. Herkesle dostluktur. Kendisini koruması gerektiği zaman başkasının ele verilmesini varsayan bir dostluktur. Erek ya da kadın dostunu seven kişi şimdiki zaman içinde sever onu. Devrimse yalnızca daha ortada bulunmayan bir insanı sever. Sevmek bir bakıma devrimle doğacak tam insanı öldürmektir. Gerçekten de günün birinde yaşaması için daha bugünden her şeye yeğe tutulmalıdır. Kişiler saltanatında insanlar sevgiyle bağlanır birbirlerine. Nesneler imparatorluğunda insanlar hafiyelikle birleşirler. Böylece kardeşçil olmak isteyen yurt yalnız insanlarla dolu bir karınca yuvası olur. Başka bir düzlemde insanlara boyun eğdirtmek için onlara acımasızca işkence etmek gerektiğini bir kaba kişinin us dışı azgınlığını tasarlayabilir ancak. Kişilerin iğrenç çiftleşmesinde bir başkasını boynuruk altına alan bir insandan başka bir şey değildir o zaman. Ussal tümcülüğün temsilcisi ise tam tersine insanda kişiyi nesneye boğdurtmakla yetinir. O zaman en üstün kafa polisin karıştırma tekniğiyle en bayağı kafa düzeyine indirilir. Sonra 5, 10, 20 uykusuz gece uydurma bir kanının üstesinden gelecek, dünyaya yeni bir ölü can getirecektir. Bu açıdan çağımızın biricik ruh bilim devrimini Freud'dan sonra NKVD ve genellikle siyasal polisler yapmıştır. Bu yeni teknikler gerekirci bir varsayımı izlediler. Ruhların zayıf noktalarını ve esnekliklerini hesaplayarak insanın sınırlarından birini daha da gerilere ittiler. Bireysel hiçbir ruh bilimin özgün olmadığını, kişiliklerin ortak ölçüsünün nesne olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Tam bir ruh fiziği yarattılar. Bundan sonra geleneksel insan ilişkileri değişti. Avrupa'nın farklı derecelerde yaşadığı ussal yılları dünyasını bu gittikçe artan değişmeler niteliyor. Söyleşimin, kişilerin ilişkisinin yerini propaganda ya da polemik yani tekli konuşmanın iki türü aldı. Güç ve hesap dünyasına özgü soyutlama, ten ve us dışı alanına giren gerçek tutkuların yerine geçti. Ekmeğin yerini alan karne, öğretiye boyun eğen aşk ve dostluk, plana boyun eğen yazgı, kural olan ceza, canlı yaratışın yerini alan üretim, bu yenginin ya da köleleştirilmiş güç hayaletleriyle dolu kavruk Avrupa'yı oldukça güzel betimliyor. Celladı en iyi savunma aracı olarak tanıyan bu toplum ne kadar zavallı diye haykırıyordu Marx. Ama o zamanlar cellat filozof cellat değildi daha. Üstelik evrensel insanseverlikten de dem vurmuyordu. Ne olursa olsun tarihin tanıdığı en büyük devrimin en son çelişkisi sonu gelmez bir adaletsizlik ve şiddet alayı içinde adalet taslama değil yine de. Kölelik de aldatmaca da her çağda rastlanan bir mutsuzluk. Trajedyası yok sayıcılığın trajedyası. Evrensel olayım derken insanın sakatlıklarını, eksikliklerini çoğaltan çağdaş düşünceyle birleşir. Tümlük birlik değildir. Sıkı yönetim bütün dünyayı da kapasa uzlaşma olamaz. Evrensel yurtsevi ancak dünyanın üçte ikisini bir yana atarak, tarih yararına doğayı ve güzelliği yatsıyarak, insanın tutku, kuşku, mutluluk, tekil buluş gücünü, kısacası büyüklüğünü defterden silerek ayakta kalabiliyor bu devrimde. İnsanların benimsedikleri ilkeler onların en soylu niyetlerini aşıyor. Karşı çıkışlar, sonu gelmez çarpışmalar, polemikler, çekilen zulümler, afarozlamalar zoruyla özgür ve kardeş insanların evrensel yurdu yavaş yavaş uzaklaşıp gidiyor. Tarih ile etkenliğin en yüce yargıç durumuna gelebilecekleri biricik evrene, dava evrenine bırakıyor yerini. Her din suçsuzluk ve suçluluk kavramlarının çevresinde döner. Yine de Promete ilk baş kaldıran cezalandırma hakkını yatsıyordu. Zeus'un kendisi, evet herkesten önce Zeus da bu hakkı alabilecek ölçüde arı değildir. Demek ki baş kaldırı daha ilk atılımında cezanın yasaya uygunluğunu yatsır. Ama bitirici yolculuğun sonunda, son cisimleniminde başkaldırı dinin ceza kavramını benimser. Evrenin merkezi yapar onu. Yüce yargıç göklerde değildir artık, tarihin kendisidir. Amansız bir tanrı olarak cezalandırır. Gerçek ödül ancak tarihin sonunda kazanılacağına göre, tarih kendine özgü biçimiyle uzun bir cezadan başka bir şey değildir. Besbelli, Marksçılığın ve Hegel'in çok uzaklarındayız. İlk başkaldırmışlardansa çok daha uzaklarda. Yine de tümüyle tarihsel olan her düşünce bu uçurumlara açılır. Marx'ın sınıfsız yurdun kaçınılmaz gerçekleşimini muştuladığı, böylelikle de tarihin iyi niyetini onayladığı kurtarıcı yürüyüşte her gecikme insanın kötü niyetine yüklenecekti. Marx, Hristiyanlıktan kopmuş dünyaya suçu ve cezayı yeniden soktu ama tarih karşısında suçu ve cezayı. Marksçılık bir yönüyle insan için bir suçluluk, tarih için bir suçsuzluk öğretisidir. Tarihsel belirtisi iktidardan uzakta devrimci şiddetti. İktidarın doruğunda yasal şiddet yani yıldırı ve dava olma tehlikesini gösteriyordu. Öte yandan din evreninde gerçek yargı daha sonraya bırakılmıştır. Suçun süre bakımından cezalandırılması, suçsuzluğun onaylanması zorunlu değildir. Yeni evrende tam tersine tarihin yargısı hemen açıklanmalıdır. Çünkü suçsuzluk başarısızlık ve ceza ile özdeşleşir. Tarih Bakunin'i yargıladı çünkü öldürdü onu. Stalin'in aralığı ilan ediliyor. Stalin gücün doruğundadır. Suçluluğu tarihsel suç filozofları için ancak katilin çekici başına indikten sonra iyice aydınlanan Troçki gibi Tito da davalı durumda. Suçlu olup olmadığını bilmediğimiz Tito için de durum bu. Suçlandı, yıkılamadı daha. Yere vurulduğu zaman suçluluğu kesinleşmiş olacak. Öte yandan Troçki ve Tito'nun geçici aralıkları büyük ölçüde coğrafyaya bağlıydı. Coğrafyaya bağlıdır. Yeryüzü adaletinin elinden uzaktalar. Bunun için bu elin erişebileceği kişileri beklemeden yargılamalıdır. Tarihin kesin yargısı bugünden o güne değin verilecek sayısız yargılara bağlıdır. O gün doğrulanacak ya da yaslanacak bunlar. Böylece dünyanın kendisiyle birlikte dünya mahkemesinin de kurulacağı, gün haksızlıkların düzeltileceği vaat edilir. Aşağılık ve hain olduğu bildirilmiş biri insanlar panteonuna girecek. Bir başkası tarih cehennemine atılacak. Ama kim yargılayacak o zaman? İnsanın kendisi tanrılığını gerçekleştirmiş insan. Şimdilik ön biliği tasarlamış olanlar, yani tarihte tarihe kattıkları anlamı okuyabilecek biricik varlıklar verecek kararı. Kararlar suçlu için ölümcül, yargıçlar içinse geçici olacak. Ama Raçk gibi yargılayanların da yargılandıkları olur. Bunların tarihi doğru okuma yeteneğini yitirdiklerini mi düşünelim? Yenilgisi ve ölümü bunu kanıtlar gerçekten. Bugünkü yargıçların yarın birer hain olmayacaklarını, bulundukları kürsünün tepesinden beton mahzenlere atılıp burada can vermeyeceklerini kim söyleyebilir? Biricik güvence yanılmaz açık görüşlülükleridir. Kim kanıtlar bunu? Sürekli başarıları. Başarıyla suçsuzluğun birbirlerini doğruladıkları, bütün aynaların aynı aldatmacayı yansıttıkları çevrimsel bir dünyadır dava dünyası. Anlaşılan tarihin de bir yargılaması var. Eleklerini yalnızca iktidar seziyor. İmparatorluk uydularına üstünlük sağlıyor ya da onları aforoz ediyor. Gelgeç isteklerini yerine getirtmek için yalnız inanç var elinde hiç değilse. Ermiş Ignas'ın ruhsal alıştırmalarında böyle tanımlanmıştır. Hiçbir zaman yolumuzu şaşırmamak için kilise büyükleri aka kara dediği zaman gözümüzün ak gördüğünün kara olduğuna inanmaya hazır olmalıyız. Uyruk, tarihin gizemli yıkımlarından kurtulabilmek için gerçeğin temsilcilerine böylesine etken bir inançla bağlanmalıdır. Tarihsel korku ile bağlı olduğu dava dünyasından yakayı kurtaramamıştır daha. Ama bu inanç olmadı mı her zaman için istemeden hem de dünyanın en iyi niyetlerini beslemekle birlikte nesnel bir suçlu olmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dava evreni bu kavramda en yüksek noktasına ulaşır. İnsan suçsuzluğu adına başlamış bu uzun ayaklanmanın sonunda köklü bir yoldan sapmayla genel suçluluğun kesinlenişi belirir. Her insan suçluluğundan habersiz bir suçludur. Nesnel suçlu da suçsuzluğuna inanmış olandır. Kendi öznel açısından eylemini zararsız, hatta adaletin geleceği bakımından yararlı buluyordu. Ama bunun bu geleceğe nesnel olarak zarar vermiş olduğu kanıtlanır kendisine. Bilimsel bir nesnellik midir söz konusu? Hayır, tarihsel bir nesnellik. Örneğin günümüzün bir adaletsizliğini ölçüsüzce yermenin adaletin geleceğini tehlikeye düşürdüğü nereden belli? Gerçek nesnellik, olaylar ve yönelimleri konusunda bilimsel olarak varılan sonuçlara göre yargılamak olabilir. Ama nesnel suçluluk anlayışı, bu acayip nesnelliğin en azından 2000 yılının biliminin erişebileceği sonuçlara ve olaylara dayandığını kanıtlamaktadır. Şimdilik kendini başkalarına nesnellik diye kabul ettirmek isteyen şey, tükenmez bir öznellikten başka bir şey değil. Yıldırının felsefedeki tanımıdır bu. Betimlenebilir bir anlamı yoktur bu nesnelliğin. Ama iktidar beğenmediklerinin suçluluğuna karar vererek ona bir içerik kazandıracaktır. Böylece tarih önünde bir tehlikeyi göze aldığını, nesnel suçlunun bilmeden yaptığını, kendisinin bilerek yaptığını söylemeye razı olarak hiç değilse imparatorluk dışındaki filozofların bunu söylemelerine ses çıkarmayacaktır. Daha sonra kurban da, cellat da öldükten sonra verilecektir yargı. Ama bu avuntu yalnız cellat için geçerlidir. O da avuntuya gereksinim duymaz. Şimdilik inanmışlar düzenli olarak acayip şenliklere çağrılmakta, bu şenliklerde pişmanlığa batmış kurbanlar özenli yöntemlere göre tarihsel tanrıya armağan edilmektedir. Bu kavramın dolaysız yararı inanç konusunda ilgisizliği yasaklamaktır. Zorla dine döndürmedir bu. Görevi kuşkulu kişileri kovuşturmak olan yasa kuşkulu kişiler yaratıp durur. Yaratırken de dine döndürür. Örneğin burjuva toplumunda her yurttaşın yasayı beğendiği varsayılır. Nesnel toplumda ise her yurttaş yasayı beğenmeyen bir insan sayılır. Ya da hiç değilse yasayı beğenmezlik etmediğini kanıtlamaya her zaman hazır olmalıdır. Suçluluk davranışta değildir artık, inanç yokluğundadır. Nesnel düzenin apaçık çelişkisi bununla açıklanır. Kapitalist yönetimde bağımsız olduğunu söyleyen insan, nesnel olarak yönetime uygun bir insan sayılır. İmparatorluk yönetiminde bağımsız insan, nesnel olarak yönetime düşman görülür. Şaşılacak bir şey yok bunda. İmparatorluğun uyruğu, imparatorluğa inanmazsa, tarihsel açıdan hiçtir. Hiç olmayı seçmiş demektir. Öyleyse tarihe karşı seçer, kutsala saldırıda bulunmuş olur. Dudak ucuyla söylenen inanç da yetmez. Ona hizmet için yaşamak, inaklarının değiştirdiği şeylere zamanında boyun eğmek için hep tetikte bulunmak gerekir. En ufak bir hatada ortaya çıkmamış suç nesnelleşiverir. Devrim, tarihini kendine göre tamamlarken her türlü başkaldırıyı öldürmekle yetinmez. Yeryüzünde başkaldırı diye bir şeyini bulunmuş ve bulunmakta olmasından her insanı, hatta en uysal insanı bile sorumlu tutmak ister. En sonunda ele geçirilmiş, tamamlanmış dava evreninde bir suçlular halkı, büyük engizitörlerin acı bakışları altında olanaksız bir arılığa doğru yol alacaktır durmadan. 20. yüzyılda güç kasvetlidir. Promete'nin şaşırtıcı yolculuğu burada bitiyor. Tanrılara kinini, insanlara aşkını haykırarak Zeus'a hörgörüyle sırt çevirir. Göğe saldırmaya, kışkırtmak üzere ölümlülere doğru gelir. Ama insanlar ya zayıftır, ya korkak. Onları örgütlemek gerekir. Hazlı, yaşanılan dakikanın mutluluğunu sever. Büyümek için onlara günün balını tepmeyi öğretmek gerekir. Promete de önce öğretip sonra buyuran bir efendi olur böylece. Savaş yine sürüp gider, bitirici olur. İnsanlar güneş yurduna erişecekleri konusunda, bu yurdun var olup olmadığı konusunda kuşkuya düşerler. Kendi kendilerinden kurtarmalıdır onları. O zaman kahraman onlara bu yurdu tanıdığını, hem de yalnız kendisinin tanıdığını söyler. Bundan kuşku duyanlar çöle atılacak, bir kayaya çivilenecek, acımasız kuşlara yem edilecektir. Ötekiler karanlıklarda, düşünceli ve yalnız bir efendinin ardından gideceklerdir bundan böyle. Promete tek başına tanrı olmuştur. İnsanların yalnızlığı üzerinde egemendir. Ama ancak yalnızlığı bir de zulmü koparmıştır Zeus'tan. Promete değildir artık, Sezar'dır. Gerçek, ölümsüz Promete kurbanlarından birinin çehresine bürünmüştür şimdi. Çağların derinliklerinden gelen çığlık, İskit çölünün derinliklerinde hep yankılanmaktadır. Başkaldırı ve devrim. İlkeler devrimi temsilcisinin kişiliğinde Tanrı'yı öldürür. 20. yüzyıl devrimi ise ilkelerde Tanrı'dan kalanı öldürerek tarihsel yok sayıcılığı onaylar. Bu yok sayıcılık sonradan tuttuğu yollar ne olursa olsun her türlü aktöre kuralı dışında yüzyıl içinde bir şey yaratmak isteyince Sezar'ın tapınağını kurar. tarihi ama yalnız tarihi seçmek, başkaldırının söylediklerine karşı yok sayıcılığı seçmektir. Us dışı adına tarihin hiçbir anlamı olmadığını haykırarak tarihe saldıranlar kölelikle, yıldırıyla karşılaşır. Toplama kamplarının evrenine çıkarlar. Tarihin saldık ustallığından dem vurarak tarihe atılanlar da kölelikle, yıldırıyla karşılaşır. Toplama kamplarının evrenine çıkarlar. Faşizm Nietzsche'nin üstün insanının tahtını kurmak ister. Hemen ardından da Tanrı'nın, Tanrı diye biri varsa belki şu, belki bu ama her şeyden önce ölümün efendisi olduğunu görür. İnsan Tanrı olmak istedi mi başkalarının yaşama ve ölme hakkını da kendi avucuna almaya kalkar. Cesetler ve alt insanlar hazırlar durmadan. Kendisi de Tanrı değil, alt insandır.
Ayrım sonu.